Ayrım 18, yol ayrımında Türkiye. Ya özgürlük ya sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 193. Ödevin bir faydası var mı? Türkiye'de çocuklara çok mu ödev veriliyor? Daha fazla ödev daha çok başarı getirir mi? Bu sorulara daha önce 8. sınıflardan toplanan verilerle yanıt vermiştim. Şimdi OECD'nin yayımladığı liselerden toplanan verilerle aynı sorulara dönmekte fayda var. Ortaokulda çok ödev, lisede az ödev veriyoruz. Türkiye'deki ödev yükünü dünyayla kıyaslamak için elimizde iki veri tabanı var. Biri 8. sınıfta ödevi araştıran TIMSS, diğeri de 15 yaş grubundaki gençlerde ödevi araştıran PISA. Bu iki veri tabanına baktığımızda iki ayrı sonuçla karşılaşıyoruz. Türkiye 8. sınıflarda en fazla ödev veren 5. ülke. Ancak 15 yaş karşılaştırmasında OECD ortalamasının epey altında, en az ödev veren ülkeler arasında yer alıyoruz. PISA verilerine göre lisede ödev yükü bakımından Türkiye OECD ortalamasının ciddi olarak altına düşüyor. Cooper tarafından yapılan kapsamlı ödev analizinde önerilen bunun tam tersi. İlkokul ve ortaokulda ödevin azı, lisede ise ödevin çoğu makbul. 8. sınıflarda ödev başarıyı negatif olarak etkiliyor. TIMSS sonuçlarına göre 8. sınıf öğrencilerimizin %8'i haftada 3 saat ya da daha fazla fen bilgisi ödevi yapıyor. Ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi puanı 466. Öğrencilerin çoğunluğu yani %54'ü ise haftada 45 dakika ya da daha az fen bilgisi ödevi yapıyor ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi başarı puanı 487. Yani en fazla fen bilgisi ödevi yapan öğrenciler Türkiye'de fen bilgisi testinde en başarısız olan grup. 15 yaş grubundaki gençlerde ödevin başarıya etkisi Türkiye'de negatif. PISA verilerine baktığımızda ise asıl çarpıcı sonuçla karşılaşıyoruz. Tüm OECD ülkelerinde yapılan analizde ödev harcanan zaman genel olarak başarıyı pozitif olarak etkiliyor. Ödev süresi arttıkça başarı da artıyor. Ancak Karadağ'dan sonra ödev süresinin başarıyı negatif olarak etkilediği ikinci ülke Türkiye. Yani diğer pek çok ülkenin aksine bizim çocuklar ödev için daha fazla vakit harcadıkça PISA testinden aldıkları puan düşüyor. Gerçekten açıklanmaya muhtaç bir durum. Önemli olan ödevin niteliği. Biz de lise yıllarında ödevin başarıyı düşürmesinin bir nedeni verilen ödevlerin niteliği. Ödevin başarıyı pozitif olarak etkilemesi için hem ders tekrarı yani pratik, hem derse hazırlık, hem uygulama, hem de entegrasyon yani yaratıcılık amaçlı olması gerek. Benim tahminim bizdeki ödevlerin daha ziyade ilk iki gruba odaklandığı, uygulama ve entegrasyona dayalı ödevlerin ise ya hiç olmadığı ya da çok az olduğu. Ödevsiz eğitim daha iyi. Sonuç olarak ödev verme alışkanlıklarımız küçükleri okuldan soğutmaktan, büyükleri öğrenme fırsatlarından uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ya özen gösterip yaşa uygun zengin içerikli ödevler hazırlayalım ya da hiç ödev vermeyelim. Çünkü bizim verdiğimiz ödevler çocukların başarısını arttırmıyor, tam tersine ciddi olarak azaltıyor. PISA'da en başarılı ülkeler arasında yer alan Finlandiya ve Güney Kore en az ödev veren iki ülke. O nedenle bu verilere bakınca benim önerim ödevsiz bir sistem. 10 soruda ödev. 1. Ödev gerçekten işe yarıyor mu? Doğrusu elimizdeki iki uluslararası veriye baktığımızda ilk soruya olumlu yanıt vermek zor. Gerek orta öğretimde ödevleri araştıran TIMSS, gerek lisede ödevleri araştıran PISA çalışmalarında ülkemizde ödevlerin başarıyı değil başarısızlığı pekiştirdiği açıkça görülüyor. Her iki veri tabanı da daha fazla ödev yapan çocukların daha başarısız olduğunu gösteriyor. Tabii bunlar genel ortalamalar. Yani ödevin niteliğine ve süresine bağlı olarak ödevin işlevi değişiyor. Kötü hazırlanmış ilköğretim çağındaki çocukların evde geçirdikleri zamanın çoğunu alan ödevlerin bir faydası yok. 2. Lise öğrenciler için ödev süresi ne kadar olmalı? Ne zamandan sonra öğrenim üzerinde yıpratıcı etkisi ortaya çıkıyor? İlk öğretimde ödev az, lisede ise çok olmalı. Türkiye maalesef bunun tam tersini yapıyor. İlk öğretimde en çok ödev veren 5. ülkeyiz. Oysa lise çağında uluslararası ortalamanın altında ödev veriyoruz. Garip bir durum. İlk öğretime haftalık 90 dakika ve lisede 120 dakika ödev sınır kabul ediliyor. Bu süreleri aşan ödev yükü başarı yerine başarısızlık getiriyor. PISA verileri de bu durumu doğruluyor. Lise yıllarında bile haftada 4 saatten fazla ödev başarıyı negatif olarak etkiliyor. 3. Ev ödevleriyle öğretmek mümkün mü? Mümkün ama ödevin niteliği önemli. Nitelik derken açayım. 4 çeşit ödev var. Ders tekrarı, pratik, derse hazırlık, uygulama ve entegrasyon, yaratıcılık, amaçlı ödevler. Ödevin var olan sınırlı pozitif etkisini pekiştirmenin yolu bu 4 ödev yöntemini harmanlayarak kullanmaktan geçiyor. Özellikle hafta sonu ve tatillerde ille ödev verilecekse bu ödevlerin tekrar ve hazırlık amaçlı değil projeye yani yaparak öğrenmeye dayalı uygulama ve entegrasyon ödevleri olması başarıyı pozitif etkiliyor. Sadece pratiğin ve derse hazırlığın uzun vadede başarıya bir etkisi yok. 4. Öğrencinin gelişiminde ödevler nerede duruyor? Okul ve öğretmen kalitesiyle kıyaslayacak olursak, ödev eğitimde öncelikli olması gereken bir metot olarak değerlendirilebilir mi? Ödevler tek başına bir çare değil. Proje bazlı, yaşa göre özenle hazırlanan ve öğrencilere detaylı geri dönüş sunan ödevin faydası var. Bu 3 koşul yani proje bazlı, yaşa uygun ve geri dönüşü olan ödev hazırlamak ciddi bir iş. Test sorularını çocuklara vermekten ya da sayfalarca aynı şeyi tekrar etmekten söz etmiyorum. 5. OECD'nin ödev süresi raporuna göre 2003'ten 2012'ye öğrencilerin ödevleri için ayırdıkları sürenin azaldığı gözleniyor. Bu trendi nasıl yorumlamak gerekir? Neden dünyada genellikle bu yönde bir eğilim var? Tüm dünyada yapılan araştırmalar genel olarak ödevlerin işlevsiz olduğunu yıllardır ortaya koyuyor. Bu da doğal olarak eğitim sistemlerini etkiliyor ve ülkeler çocukları okuldan bezdirmemek için ödevleri azaltıyor. Bilimsel veriden yola çıkan uygulamalar bunlar. 6. Çok ödev, sıkı çalışma anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Özellikle bizde ilk öğretim çağında verilen ödevler çocukları hamal gibi çalıştırmaktan ve onları okuldan bezdirmekten başka bir işe yaramıyor. Birinci sınıf çocuğuna sayfalarca çizgi çizdirmenin tek bir sonucu olabilir. Okuldan soğutmak. 7. Etkin bir ödevin özellikleri nelerdir? Yukarıda da ifade ettiğim gibi entegrasyon amaçlı yani yaratıcılığa dayalı proje bazlı uygulama odaklı ödevlerin son derece faydası var. Ama verilen ödevlerin önemli bir kısmı bu tarz değil maalesef. 8. Türkiye'de genellikle ödevler sınıfın geneline göre veriliyor. Herkes için aynı. Her çocuğun farklı olduğunu düşündüğümüzde bu doğru bir yöntem mi? Değil. Proje bazlı ödevlerin başarıyı pozitif etkilemesinin nedeni her bir çocuğun kendi becerisine ve ilgisine uygun olarak şekillenebilir olması. Çocuğun meraklı olduğu bir alanda verilecek ödev elbette başarıyı pozitif etkiliyor. 9. Okulda öğretmenler ödevlerin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Genellikle ödevden öğrencinin ne öğrendiği kontrol sınırlarında yer almıyor. Bunları düşündüğümüzde ödevin sadece bir ödev olmasının önüne nasıl geçilebilir? Başarılı öğrenmenin temel kurallarından biri geri bildirim mekanizmasıdır. Yani doğru mu yanlış mı yaptığınız, yanlış yaptıysanız doğrusunun ne olduğu sorularına alacağınız cevap öğrenmeyi pekiştirir. Sınıfta 40-50 öğrencisi olan ve her öğrenciye sayfalarca ödev veren bir öğretmenin her bir öğrenciye işe yarar detayda geri bildirim vermesi pratik olarak mümkün değil. Ödevlerin başarıyı azaltmasının temel nedenlerinden biri bu olsa gerek. 10. Ailelere ödev konusunda ne gibi roller düşüyor? Çok ödev veren öğretmenlerin ve okulların daha iyi olduğuna dair inançtan öncelikle veliler sorumlu. Geçen sene benim çocuklarım Türkiye'de okula gitti. Ben ödevlerden şikayet edince ilk başta diğer veliler bana itiraz etmişti. Evde çocukların sürekli meşgul olup sıkıntı yaşaması öğrenmenin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu yanlış bir inanış. Bence hayatta kimse sadece pratik yapıp çok çalışarak başarılı olmuyor. Önemli olan çok çalışmak, bilgi hamallığı yapmak değil. Önemli olan çocukların ilgi ve becerilerini keşfedip onların bu var olan potansiyellerinin üstüne bir öğrenme stratejisi inşa etmek. Bunun için de kendini yetiştirme öğretmene, duyarlı veliye ve bütün bunlara önem veren bir toplumsal değerler sistemine ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Global Eğitime Katkı Ödülü Türkiye'ye. Ödülü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon veriyor. Törende ödül alan 3 kişi var. Sting, Andrea Bocelli ve Enver Yüce. İlk defa verilen Global Eğitime Katkı Ödülü'nün Enver Yücel'e verileceğini duyunca doğrusu hiç şaşırmadım. Enver Yücel'i tanıyorsanız siz de şaşırmamışsınızdır. Eğer tanımıyorsanız anlatayım. Bir öğrenci düşünün, kurs aldığı dershaneyi kapanmaktan kurtarıp satın alıyor. 40 yılını çoktan dolduran Uğur Dershanesi'nin şimdi yurt çapında 200'e yakın şubesi, 10 binlerce öğrencisi var. Vizyon. Bir dershaneci düşünün, bugün yurt çapında 100'ü aşkın kampusta 10 binlerce çocuğa dünyanın her yeriyle yarışabilecek onlarca okul açıyor. Bahçeşehir Kolejleri anaokulundan liseye, İskenderun'dan Van'a, Denizli'den Ordu'ya aynı seviyede 21. yüzyıl becerileri kazandıran bir kurum. Vizyon. Bir kolej sahibi düşünün. Bütün olmaz diyenleri hiçe sayıp arkasını bir holdinge dayamadan bağımsız bir üniversite kuruyor. Şimdi o üniversitenin binlerce mezunu, 10.000'i aşkın öğrencisi var. Vizyon. Bir mütevelli heyeti başkanı düşünün. Sadece kelli felli adamların rektör olduğu bir dönemde kurucu rektör olarak 40 yaşında genç bir akademisyeni, sonra da Türkiye'de çok nadir olan bir şeyi yaparak bir kadın profesörü rektör olarak atıyor. Vizyon. Bir iş adamı düşünün. Hep onlar mı gelip bize eğitim satacak diyor ve bundan 15 yıl önce Washington DC'ye test hazırlık merkezi açıyor. Ve global eğitime katkı yapan bir vizyoner düşünün. Neden bizim 3 kıtada aynı hizmeti sunan bir üniversitemiz olmasın diye yola çıkıp, biri ABD yasalarına göre Washington DC'de, diğeri Almanya yasalarına göre Berlin'de ve üçüncüsü de Gürcistan yasalarına göre Bakü'de 3 ayrı üniversite açsın. İstanbul'daki amiral gemisiyle birlikte 4 bağımsız üniversite. Vizyon. Ve beni bu hikayenin küçük bir parçası yapan bir ayrıntı. Bir Türk eğitimci düşünün, İngilizce bilmediği halde New York Üniversitesi tarafından danışma kuruluna davet edilsin ve o kurulda görev alan tek eğitimci olarak üniversitenin global açılımına yön versin. Bu listeyi uzatmak mümkün ama hikaye belli. Liderlik vizyon demektir. Henüz olmayan bir tahayyülü ifade edip hayata geçirendir lider. O nedenle Birleşmiş Milletler'in ilk defa Global Eğitime Katkı Ödülünü Enver Yücel'e vermesi beni şaşırtmadı. Enver Yücel adına Türkiye'li eğitimcileri tebrik ediyorum. Benim hikayem. Bilen azdır ama giden unutmaz benim memleketimi. Yeşilgöl'e eğer bizim gibi Oltu tarafından geliyorsanız, ormanla çerçevelenmiş karla kaplı bir tabloda duman tutan evleriyle karşılar sizi. Ovaya uzanan şehirden gözünüzü alıp da tam karşınıza baktığınızda tıpkı yapımını Anadolu'nun dört bir yanında bulabileceğiniz bir bina göreceksiniz. İki yandan ormana bakan ve etrafı 2 metre karla kaplı ıssız bir beyaz adanın ortasında duran bu okul yenilenmiş binası ve değişmiş adıyla bizim lisedir. Ortaokula bu okulda başladım. Arada başka yerlerde okusam da liseyi bu okulda, eski adıyla Göle 100. Yıl Lisesi'nde bitirdim. Her yaz okullar tatil olunca gelirim memlekete ama 20 yıl oldu kışını görmeyeli buranın. Yine bilen bilir bizim burada yaz ve kış 2 ayrı memlekettir. İlk defa mezun olduğum lisedeki gençlerle sohbet edeceğim için heyecanlıyım biraz. Genelde bir derse girmeden pek heyecanlanmam ama bu ziyaret için 3 günlük yoldan geldim. Binaya yaklaşırken ister istemez geçmişte bir yolculuğa da çıkıyorum. Göle'nin 56 köyünden yüzlerce çocuk orta birde kaydolmuştuk buraya. Çoğumuz köylerden yürüyerek gelirdik. Bir kısmımız tezekle ısınan tek odalı öğrenci evlerinde kalırdık. Ailesinin yanında olanlar azınlıktaydı ve tabii bu grup içinde ayrıcalıklı konumda olanlar kaloriferli lojmanlarda oturan çocuklardı. Onlara Çiko çocukları derdik. Çünkü temiz ve ütülü giysileri, taranmış saçları ve İstanbul Türkçesi aksanlarıyla bizden hemen ayırabilirdiniz onları. Ve evet, tahmin ettiğiniz gibi bizim liseden üniversiteye en çok bir tek onlar giderdi. Çoğu zaman lise birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak. Bir taraftan bu duyguları yaşarken diğer taraftan öğrencilerle başarı kavramı üzerine sohbet edecektim. Daha evvel bu konuda sunduğum bir konuşma metni vardı kafamda. Ama sınıfa girip sıralara şöyle bir bakınca orada oturan liseli Selçuk'u gördüm. Lise sondayken ben de sınıftakilerin çoğunluğu gibi hafta içi bir akrabamızın yanında kalıyor, hafta sonu köydeki evimize dönüyordum. Ben de onlar gibi yaz kış aynı ceketle uzun yolu yürüyerek okula geliyordum. Benim de ayakkabılarım mevsimsizdi. Bu sınıfın fotoğrafına o liseli çocuğu koysam aradan geçen çeyrek asır silinip giderdi. Sınıftakilerle konuşmaya başlayınca anlatmaktan çok dinlemeye geldiğimi fark ediyorum. İyi de oluyor. Zira uzaktan gelip bu gençlere bir saatte bilmedikleri ne anlatabilirdim ki? Tahtaya iki soru yazıp sohbete başlıyoruz. Nereden geliyorsunuz? Liseden sonraki planınız nedir? Öğrencilerin çoğunluğu köylerden geliyor hala. Lise sonrası planları arasında genelde polis olmak ya da iki yıllık meslek okullarına gitmek var. Sağlık memurluğu ve hemşirelik de. Birkaç istisna dışında herkes bir iş bulmak için büyük şehirlere gitme hazırlığı yapıyor. İçlerinde görede kalacak bir kişi ya var ya yok. Üniversite sınavlarında her sene en başarısız il olan Ardahan'ın sıradan bir lisesinde okuduklarını hepsi biliyor olacak ki aralarında ciddi üniversite planları yapanlar azınlıkta. Bir genç kız avukat olmak istediğini söylüyor örneğin ve hemen ekliyor. Biz nere, hukukta okumak nere? Sınıftaki öğrencileri dinlerken lise yıllarımdaki hayallerimi hatırlıyorum. Lisedeyken ne istediğimi çok iyi bilen bir öğrenciydim ben. Lise 1'de köyde bir bakkal dükkanı açmak en büyük hayalimdi. Babam karşı çıktığı için ben gidip köyümüzün muhtarına babam borç para istiyor diyerek dükkanın ilk sermayesini almıştım. O zaman açtığım dükkanı üniversiteye gidinceye kadar işlettik. Lise 2'nin yazında başka köyden bir kızı sevdim ve niyetim liseden sonra çoluk çocuğa karışmaktı. Bu işte geç bile kalmıştım. Zira ilkokul arkadaşlarımın bir kısmı daha ben ortaokuldayken evlenmişti. Son sınıfa geldiğimde planlarımı biraz daha netleştirmiştim. Bir tavuk çiftliği kuracaktım. Lise sonrası hayallerimde üniversite yoktu. Çünkü hem gölede liseyi bitiren hem de son sınıfta kimyadan ikmale kalacak birinin üniversite hayali kurması ham hayal olurdu. Üniversiteye gitmek ciddi bir seçenek olmasa da bizim orada liseden mezun olmak demek, sırf göleden Kars'a gidebilmek için sınava girmek demekti. Bizim ilçe o zaman Kars'a bağlıydı ve ben 2 saatlik mesafedeki bu şehre hiç gitmemiştim. Sınavı fırsat bilip ilçedeki tüm gençlerle dolmuşlara binip güle oynaya sınava gittim. İlk defa orada bir otelde, soğuk bir otelde tek başıma kalmıştım. Unutmuyorum, sınav uzun gelmişti bana. Fen derslerimiz boş geçtiği için o tarafa hiç bakmamıştım. Ve geriye kalan zamanda matematik ve sözel sorularına fazlasıyla yetmişti. Ve evet, bu hem matematik hem de sözel soruları bana epey kolay gelmişti. Sınava girdikten 2 gün sonra, bizim oraya gazeteler gecikmeli gelirdi, sınav sorularının olduğu gazeteyi alıp bir akrabamızın dükkanında soruları çözmeye başladım. Soruları bitirdikten sonra benim hesabıma göre en az 66 netim olduğunu yanımdakilere söyledim. Bunun iyi bir sonuç olduğunu dükkandaki tepkilerden anladım ama asıl şoku ertesi gün yaşayacaktım. Kimya dersinde öğretmenimiz tek tek hepimize kaç netimiz olduğunu soruyordu. Genelde 20-30 arasında gidip geliyordu netler ki bizim sınıf lisenin en iyi sınıfıydı. 40 neti bulan kimse yoktu sınıfta. Sıra bana gelince 66 netim var dedim. Ama ne ben derken ne de öğretmenim duyunca inandı bu sayıya. Kimyadan ikmale kalacağımı söylemiş miydim? Öğretmenimiz bir daha say, yanlışım vardır dedi ve bir sonraki öğrenciye geçti. O gün okuldan eve gelip heyecanla gazeteyi açtım tekrar ve başladım yeniden saymaya. Bu sefer netim 70'i buluyordu ama 66 netten emindim. Bu sonuçtan emin olan bir kişi daha vardı. O hariç doğrusu ne bir öğretmenim ne de bir tanıdık inandı benim bu sonucu alabileceğime. Hatta Erzurum'da oturan amcama ikinci sınav için orada bir dershaneye gitmek istediğimi söylediğimde "Dur, sınav sonucu bir gelsin hele" yanıtını almıştım. Haftalar sonra sınav sonucu gelip de Türkiye çapında %1'e girerek sınavı kazandığımı öğrendiğimde bir kişi hariç herkes şaşıracaktı. Hikayemin gizli kahramanı, ben sınava girdiğimde Türkiye'nin öbür tarafında ücra bir köyde öğretmenlik yapan, neredeyse bir yıldır görmediğim babamdı. Ben doğmadan evimizde kütüphane kuran, maaşının iki katı parayı ansiklopedilere yatıran ve ben daha ODTÜ'nün adını duymadan bana o okuldaki mezuniyet töreninin fotoğraflarını gösteren sevgili babam. Ne 70 netim var dediğimde şüphe etmişti, ne de ikinci sınavdan sonra ODTÜ'yü kazandığımda şoke olmuştu. Ben kendi hikayemde kaybolmuşken okuldaki ziyaretimizin de sonuna geliyorduk. Öğrencilerle sohbetimiz bitince birlikte hatıra fotoğrafı çekilip vedalaştık. Öğrencilerden bir kısmı arabaya kadar bizi yolcu etmek için çıktı dışarı. Bakıyorum avukat olmak isteyen genç de yanımıza geliyor, yeniden hoşça kal demek için. Ben de duygulanıyorum hoşça kal derken. Umudu elden bırakmayın diyorum ve onları beyaz tablonun ortasında bir vaha gibi bırakarak yola koyuluyorum. Çeyrek asır evvel olduğu gibi giderken memleketi de götürüyorum. Hüzünle. Kitabın sonu. 24 Aralık 2015. Sayfa 204.